23. ayrım başı sayfa 214.
23. bölüm. Francis ile kraliçe kolona vardıklarında şans yüzlerine güldü. 15 dakika sonra doğruca New Orleans'a gidecek bir meyve şilebi buldular. Oradan da ekspresle New York'a geçtiler. Francis garda Bascom tarafından karşılandı. Francis'in özel otomobiliyle doğruca köşklerine gittiler. Burası Francis'in babası tarafından birkaç milyon dolara yaptırılmış pek görkemli bir yapıydı. Kraliçe bu büyük dünya karşısında hemen hiçbir şey bilmiyordu. Basit bir kadın olsaydı uygarlığın mucizeleri karşısında büyülenirdi. Gel gelelim ondaki kraliçe ruhu yüzünden bütün bunları şimdi kral kocasının bir armağanı sayıyordu. Çünkü bu kadar çok köle hizmetine koşuştuğuna göre kocası mutlaka bir kral olmalıydı. Bu kanısını doğrulayacak nitelikte gözlemler yapmak olanağını gemide olsun, trende olsun pek sık elde etmişti. Şimdi de kocasının sarayına geldiklerinde bir uşak ve bir hizmetçi kalabalığı tarafından derin bir saygıyla karşılanmaları ona çok doğal bir şeymiş gibi gelmişti. Evin içindeki şeylere karşı duyduğu hayranlık da birçoğunki gibi safça oldu. Evin büyük giriş holünde ellerini çırptı ve önüne çıkan ilk kapıya koşarak buradaki odaya bakmak istedi. Burası çalışma odasıydı. Telefon ve telgraf aygıtları burada duruyordu. Bunları dünyalar aynasında görmüş olduğunu anımsadı. Yakından incelemek üzere yaklaştığı sırada yanında duran Francis kolunu onun beline doladı. Aygıtın nasıl işlediğini anlatmaya daha yeni başlamıştı ki telgraf işlemeye başladı. Ve Francis makinenin çıkardığı şeritte Frisco şirketi hisselerinin 20 puan düştüğünü okudu. Bu babası tarafından kurulmuş ve işletmeye açılmış küçük bir demir yolu kuruluşuydu. Şimdiye dek de hisselerinde en küçük bir kıpırdama bile olmamıştı. Kraliçe Francis'in yüzünde beliren şaşkınlığı fark edip kaygılandı. ''Bu da benim dünyalar aynam gibi bir sihir değil mi?'' diye sordu. Francis, ''Evet'' dercesine başını eğdi. ''Sana bir takım sırlar anlattım, anladım.'' dedi kraliçe. ''Ama tasalar getirdi sana. Bunu açıkça görüyorum. Peki nasıl olur da dünya senin gibi büyük hükümdarlardan birine tasalar getirir? Ne biçim bir tasadır bu?'' Francis, onun son sorusunu yanıtlamak için ağzını açıyordu ki birden duraladı. Kaygılarını ona anlatabilmenin olanaksızlığını anlamıştı. Demir yolları, gemi işletmeleri, doklar, Alaska ve Montana'daki madenler ve daha başka bir sürü kuruluşun söz konusu olduğu 20. yüzyıla özgü ekonomik girişimlerle ilgili kaygılarını ona nasıl anlatabilirdi ki? Kraliçe, seni tasalandırdı diye devam etti. Ve ben sana yardım edemiyorum. Ben yalnızca bir kadınım ve senin karınım, senin gururlu karınım. Francis telgraf aygıtını kenara itip kraliçeyi kucakladı. Göğsüne bastırdı. Ama sonra hemen telefonun başına koştu. Bu kadın ne kadar baş döndürücü diye düşündü. Ah Leonsu, her zaman hep aramıza girecek.
Francis telefonda Bascom'un bürosuyla bağlantı kurunca kraliçe bu da sihir diye bağırdı. Francis telefonda ben Morgan dedi. Bay Bascom kuşkusuz yarım saate kadar gelecektir. Buradan ayrılalı 5 dakika olmadı. Gelirse lütfen ona kendisinden 5 dakika sonra yanında olacağımı söyleyin. Çok önemlidir. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kraliçe suratını asarak nedir bu dedi. Nedir mi? Kölesiymişsin gibi seni de benden ayırabiliyor. Francis, işler çok önemli işler diye gülümsedi ve onu öptü. Nasıl işlerdir ki bunlar? Senin üzerinde, bir kılının üzerinde böylesine bir güce sahip olabiliyor. İşler dediğin senin tanrının adı mı? Nasıl benim halkım güneşe tapıyorsa sizler de buna mı tapıyorsunuz? Francis gerçekten hiç de uzak olmayan bu buluşa gülümsedi ve evet dedi. Büyük Amerikan tanrısıdır ve bir cezalandırdı mı çok korkun, çok çabuk cezalandırır. Kraliçe korkuyla onu gazaba getirecek bir şey mi yaptın diye sordu. Galiba. Ancak bilmiyorum neden gazaba geldiğini. İşte bu yüzden şimdi hemen Wall Street'te gitmek zorundayım. Onun mihrabı orada mı? Evet, orası onun mihrabıdır. Ne günah işlediğimi öğrenmek için hemen oraya gitmeliyim. Aynı zamanda Tanrı'nın beni bağışlaması için de bir şeyler yapmalıyım. Francis'in daha kolandayken kendisi için tutmuş olduğu oda hizmetçisinin ne iş göreceğini çok çabuk anlatması kraliçenin hiç de ilgisini çekmedi. Fakat Francis şapkasını alıp gitmek üzere kendisini öptüğü zaman böyle dikkatsiz davranmış olmasına pişman oldu. Ve ona mihraba yapacağı ziyaretin iyi sonuçlanması dileğinde bulundu. Francis'in o gün öylesine çok işi oldu ki zaman zaman ne yapacağını bilemez durumlara düştü. Bascom ikide bir senin bu gizli düşmanın kim diye soruyor. Francis de bilmem dercesine başını sallayıp böyle bir düşman olabileceğini aklına bile getiremediğini söylüyordu. Evet ama borsa piyasası olağanüstü derecede sakin ve durgun. Yalnızca sizin hisselerde durum değişiyor. Örneğin Frisco şirketini ele alalım. Nasıl olur da durup dururken yerinden oynar? Akıl alacak gibi değil. Dediğim gibi düşme hareketi görülenler yalnız ve yalnız sizin kuruluşlarınız. New York, Vermont ve Connecticut en son %15 vermekteydiler. Sağlamlıktan yana Cebeli Tarık kayasından farkları yoktu. Ve şimdi düşmeye başladılar. Durmadan da düşüyorlar. Alaska Troville'i de ele alalım. Ant dağları gibi dimdik ayaktaydı. İlk kez dün öğleden sonra ona karşı da kıpırdanmalar başladı. Borsa kapandığında 8 puan düşmüş bulunuyordu. Bugün 20 puan daha düştü. Sizin para koyduğunuz ne kadar kuruluş varsa hepsinde durum aynı. Buna karşılık öteki hisselerin tümünde dediğim gibi ortalık çok sakin, çok durgun. Öyleyse Tampico petrolleri de sağlam demektir dedi Francis. Benim için en önemli olan da bu. Bascom umutsuzca omuz silkti. Bütün bunları kimin yaptığı, düşmanımızın kim olabileceği konusunda aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu gerçekten? Hayır, yaşamım söz konusu olsa bile yine hayır. Bunları yapabilecek bir kimseyi düşünemiyorum. Kendine düşman kazandıracak bir şey yapmadım ki. Babamın ölümünden bu yana Tampico petrollerinin dışında borsayla da pek işim olmadı. Bu işe de hayli para koydum. Ve dediğine bakılırsa onun durumunda bir oynama yok. Her şey yolunda. Böyle söyleyerek telgraf aygıtının başına yürüdü. Evet bak işte, yarım puan daha yükselmiş. 500 hissenin cirosunda olmuş bir yükselme. Bascom işte bir kanıt daha dedi. Biri bizim canımızı okumayı aklına koymuş. Durum gün gibi ortada. Bir saldırı için işbirliği yapmışlar. Ve saldırı size yöneltilmiş. Hızlı bir saldırı değil bu. Hayır, şimdilik yavaştan gidiyor. Ama her şey önceden güzelce planlanmış. İlk fırsatta fırtınaya dönüştüreceklerdir. Şimdilik hepsini karşılıyorum. Karşılamaya da devam edeceğim. Serbest paranızın büyük bölümü bunun için harcanmış durumda. Şu anda ve sıra yedeklerinize geldim. Evet bu da harcanırsa işler iyice çatallaşacaktır. Francis, iyi ama Tampico petrolleri var ya dedi. Ötekilerin hepsini karşılamak için onun değerlerini kullanabiliriz. Ne var ki ona ilişmeyi hiç de istemiyorum.
Bascom olmaz dercesine başını salladı. Meksika devrimini düşünün ve bizim oradaki yarım yamalak yönetimimizi. Bu işin içinde Tampico petrolleri soktuk mu kıyamet kopacaktır. O zaman sizin işiniz tamamdır. Yıkılırsınız. Gel gelelim ben de bundan başka çıkar yol göremiyorum. Yıllardan beri sizin simsarınızım ve ilk defadır ki gerçekten zor bir duruma düşmüş bulunuyorum. Francis ne kadar para gerekti diye sordu. Bascom bugün borsa kapanışından önce 1 milyon dedi ve anlamlı bir hareketiyle telgraf aygıtını gösterdi. Önümüzdeki 2 hafta içinde de en azından 20 milyon. O da borsa son 6 aydır görüldüğü gibi hep öyle sakin ve normal kalırsa. Francis ayağa kalkıp şapkasını aldı. Bugün banka kapanmazdan önce sizin için en az 1 milyon alacağım. Geri kalan için de banka teminatı sağlayamazsam bu işte bir gariplik var demektir. Vedalaşmak için tokalaşırlarken Bascom şunu aklınızdan çıkarmayın diye uyardı. Bu işteki yavaşlık özellikle art niyet belirtisidir. Doğrudan doğruya size yönelik çok iyi hazırlanmış bir saldırı bu. Kraliçe aynanın önünde duruyordu. Saçlarını düzeltti ve sonra umut dolu hafif bir gülümsemeyle sırtına bir sabahlık geçirdi. Francis'in kendisine seçerek aldığı çok pahalı giysilerden biriydi bu sabahlık. Çalışma odasının kapısı önünde duraladı. Çünkü Francis'e ait olmayan bir erkek sesi işitmişti. Kapıyı hafifçe araladı ve yan yana çekilmiş büyük koltuklarda oturan iki adam gördü. Francis türlü gerilimler içinde geçen günün sonunda hayli yorgun ve bitkin görünüyordu. Yanındaki adam frank giymişti ama onun üzerinde hala sabah giymiş olduğu kostüm vardı. Kraliçe adamın kocasını Francis diye, Francis'in de onu Johnny diye çağırdığını işitti. Bundan ve aralarındaki senli benli davranışlardan ikisinin yakın arkadaş olduklarını anladı. Yabancı, beni boşuna kandırmaya çalışma dedi. Bunca zaman Panama'da dolaş da en azından bir düzine İspanyol Serenita'ya gönlünü kaptırmamış ola. Bir aradan sonra Francis yalnızca tek bir kez yanıtını verdi. Ve gerçekten çok ciddi bir biçimde bir süre sustuktan sonra ekledi. Gönlümü kaptırdım ama aklımı değil. Johnny Patmore. Ah Johnny Patmore. Sen korkunç bir Don Juan'sın. Ama emin ol senin de bu konuda öğreneceğin daha pek çok şey var. Yine emin ol. Panama'da bütün dünyada bir eşi daha bulunmayan harika bir kadın buldum. Öyle bir kadın ki onun için seve seve canımı verebilirim. Konuşmayı dinleyen kraliçe Francis'in yüzünde beliren hayranlık belirtisini görebiliyordu. Sevecenlik dolu bir gururla gülümsedi. Francis birden ayağa kalktı ve dur dedi. Sana onu göstereyim. Francis kapıya yürüyünce kraliçe kendini hemen bir kapı aralığına atıp sakladı. Neşeli bir gülümsemeyle kendisini yatakta bulamayacak olan Francis'in uğrayacağı şaşkınlığı gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Merdivenden yukarı çıkışını görmesinden birkaç dakika sonra Francis yine aşağı indi. Elinde bir kağıt parçasını andıran beyaz bir şey tutuyordu. Sağına soluna bakmadan çalışma odasına girdi. Kraliçe yeniden içeri bakınca Francis'in kağıdı açıp içindekini Johnny Patmore'a gösterdiğini gördü. Ve kararı sen ver, resmini burada görüyorsun dediğini işitti. Johnny Patmore, peki ama ondan niye bu kadar ciddi ve bu kadar üzgün söz ediyorsun diye sordu. Çünkü birbirimize geç rastladık. Üstelik ondan başka biriyle evlenmek zorunda kaldım ve kendisinden de bir başkasıyla evlenmesinden birkaç dakika önce ayrıldım. Hem bir daha görmemecesine. Evlendiğim kadın ise çok iyi, çok sevimli. Ondan hoşlanıyorum ve hep hoşlanacağım. Ama kalbimi ona veremem çünkü başkasına aittir. Kraliçe gerçeği anlamıştı. Korkunç bir andı bu. İki eliyle göğsünü bastırdı. Darbe öylesine birdenbire, öylesine şiddetli inmişti ki neredeyse bayılacaktı. Daha birkaç dakika öncesine dek yaşama sevinci dolu, çevresine ışık saçan kadının, mutlu eşin şimdi yalnızca bir gölgesi, bir hayaleti gibi iki büklüm bir halde sendeleyerek holü geçti. Merdivenlere çıktı. Odasına girince kendini tutamaz olmuştu. Francis'in yüzünü parmağından çıkarıp yere çaldı. Ayağının altında çiğnedi. Narin vücudunu sarsan bir çırpınış içinde kendini yatağa attı. Francis kendi odasına gitmezden önce ona bakmak üzere içeri bir göz attığı zaman insanüstü bir çaba harcayarak uyuyormuş gibi sakin yatmayı başardı. Bir saat bekledi. Ona 1000 yıl gibi gelen bir saat. Francis iyice uykuya dalsın istiyordu. Sonra kalkıp değerli taşlarla bezeli hançeri aldı. Ayaklarının ucuna basarak sessizce Francis'in odasına girdi. Komodinin üzerinde Leoncia'nın büyük bir fotoğrafı durmaktaydı. Korkunç bir kararsızlık içinde bir Leoncia'ya bir kocasına bakıyordu. Birden kocasının yatağına yaklaşıp hançeri havaya kaldırdı. Ama vuramadı. Karşı koyamadığı çok güçlü bir hıçkırıkla sarsılarak hançeri tutan elini indirdi. Bir an duraksadı. Toparlandı. Ve komodinin yanına gitti. Burada bir bloknot ve bir kurşun kalem vardı. Bloknota bir şeyler yazıp kağıdı kopardı. Leoncia'nın fotoğrafını masanın üstünde yatırıp kağıdı da onun üzerine koydu. Dikkatle nişan alarak hançeri kağıda indirdi. Bu vuruşta kağıt fotoğrafa yapışmıştı. Öylesine hızlı indirmişti ki hançer iki gözünün arasından Leoncia'nın yüzünü delmiş ve masanın tahtasına iyice girmişti.
23. ayrım sonu, sayfa 222.